Ayrım 5.
Kötümserlik ya da iyimserlikte sertlik. Bu koşullar içinde eleştirilen bizim kötümserliğimiz değil, iyimser sertliğimiz oluyor gerçekte. Romanlarımızda insanları zayıf, gevşek, korkak, hatta kötü olarak gösterdiğimiz için çullanıyorlarsa bize, o insanların yalnızca zayıf, gevşek, korkak ya da kötü olmasından gelmiyor bu. Nitekim Emil Zola gibi biz de onlara insanların böyle oluşu soya çekimden, çevreden yahut toplumdandır. İnsanlar şöyle değil de böyle olmuşlarsa ruhsal ya da bedensel bir gerekecilikten, determinizmden ötürü olmuşlardır deseydik hemen inanırlardı sözümüze. Sevinçle bakın işte biz de onun için böyleyiz, ne yapalım başka türlü olamayız ki derlerdi. Böylece kendilerini güya temize çıkarırlardı. Oysa varoluşçu bir korkağı anlatırken bu adam korkaklığından sorumludur der. Bilir ki ciğeri, yüreği, beyni korkak olduğu için korkak değildir o. Beden yapısından gelmez onun korkaklığı. Kendini o duruma düşürmesinden gelir. Edimleriyle kendini bir korkak olarak kurmasından gelir. İnsanın sorumluluğu. Korkak yaratılış yoktur çünkü. Sinirli yaratılışlar, halkın deyişiyle yoksul ya da zengin yaratılışlar vardır. Ama insanı korkak yapan bu yaratılışlar değildir. Bir şeyden vazgeçme ya da bir şeyi oluruna bırakma eylemidir. Yaratılış edim demek değildir. Oysa korkak ancak yaptığı edimle, davranışla tanımlanır. Bu yönden düşünülürse kişioğlu korkaklığından dolayı bal gibi suçlanabilir. İşte insanların çekindiği ve sezinlediği de bu suçlanma olgusudur. Bundan ötürü onlar insanın ödlek ya da gözüpek doğmasını isterler. İsterler ki böylelikle suçluluktan kurtulmuş olsunlar. Özgürlük Yolları adlı romanım için sık sık öne sürülen eleştirilerden biri de şudur. Güzel ama bunca titrek, pısırık kişileri nasıl olur da sonradan kahramanlığa yükseltirsiniz? Doğrusu ya, olsa olsa böylesi bir eleştiriye gülünür ancak. Bu eleştiriyi yapanlar sanıyorlar ki korkak ya da kahraman olarak dünyaya gelir insan. Anasından nasıl doğmuşsa öyle kalır, hiç değişmez. Neden böyle sanıyorlar dersiniz? Neden olacak? Böyle düşünmek işlerine geliyor da ondan. Öyle ya, korkak doğmuşsanız suç sizin mi? Bu durumda kim ne diyebilir size? Kim korkaklıktan kurtarabilir sizi? Hiç kimse. Onun için üzülmeyin, yaşamanıza bakın. Öte yandan kahraman doğmuşsanız yine kimse suçlayamaz sizi, üstünüze toz konduramaz. İçiniz rahat etsin, ölünceye değin kahraman olarak kalacaksınız. Kahraman gibi yiyecek, kahraman gibi içeceksiniz. Varoluşçuysa şunu der bu konuda. Korkak kendi kendini korkak yapar, kahramansa kendi kendini kahraman. Korkak ya da kahraman olmak insanın elindedir. Nitekim korkak her zaman korkaklıktan kurtulabilir, kahraman her zaman kahramanlıktan çıkabilir. Genel bir bağlanıştır burada önemli olan. Yoksa sizi toptan bağlayan özel bir durum ya da özel bir eylem değil. Varoluşçuluk iyimser bir öğretidir. Varoluşçuluğa yöneltilen saldırılara böylece karşılık vermiş olduk sanıyorum. Siz de görüyorsunuz ki varoluşçuluk bir miskinlik, eylemsizlik felsefesi değil. Çünkü işle açıklıyor insanı, eylemle tanımlıyor, davranışla yargılıyor. Ayrıca varoluşçuluğun insanı kötümser bir açıdan gösterdiği de söylenemez. Varoluşçuluktan daha iyimser bir öğreti olamaz da ondan. Varoluşçuluğa göre insanın yazgısı kendindedir. Gerçi varoluşçuluk umudun ancak eylemde bulunduğunu, kişiyi yaşatacak tek şeyin edimleri olduğunu öne sürer. Ama buna dayanarak varoluşçuluğu insanın cesaretini kırmaya ve hareketten alıkoymaya yeltenen bir felsefe saymak yanlıştır. Çünkü biz bir eylem ve bağlanma ahlakı kuruyoruz. Öyleyken birkaç veriden yararlanarak insanı bireysel öznerliği içine kapadığımızı söylüyorlar, kıyasıya eleştiriyorlar bizi. Yazık ki bu noktada da yanlış anlaşılıyoruz. Öznerlik. Çıkış yerimiz bireyin öznerliğidir gerçi ama bunun nedenleri baştan aşağı felsefidir. Burjuva olduğumuz için değil, gerçeğe yaslanan bir öğreti istediğimiz için böyle düşünüyoruz. Güzel, umutlu ama temelsiz kuramları sevdiğimiz için değil, gerçeğe dayanan bir öğreti istediğimiz için böyle düşünüyoruz. Düşünüyorum, öyleyse varım. Cogito. Biz burada çıkış noktası olarak Descartes'in görüşünü, kogitosunu benimsiyor, ondan başka gerçek olamaz diyoruz. Düşünüyorum, öyleyse varım. Bilincin kendiliğinden ulaştığı mutlak gerçek budur. Kişioğlunu, kendini kavradığı bu anın dışında ele alan her kuram, gerçeği ortadan kaldıran bir kuramdır. Çünkü Descartes'in kogitosu dışında her şey olasıdır. Üstelik, bir gerçeğe yönelmeyen her olasılık öğretisi, hiçlik içinde yok olup gider. Olasıyı tanımlamak için gerçeği ele geçirmek gerekir. Yani yaklaşık bir gerçeğin var olması için ortada mutlak bir gerçeğin bulunması gerekir. Bu mutlak gerçekse basit, varılması kolay, herkesçe kavranabilir bir gerçektir. İnsanın bir aracıya başvurmaksızın kendini anlaması, özünü bilmesi gerçeği. Kaldı ki bu kuram insana değer veren, saygı gösteren tek kuramdır. Ona nesne gözüyle bakmayan biricik kuram. Varoluşçuluk ve maddecilik. Her maddecilik aynı kapıya çıkar. İnsanları birer nesne olarak düşünmek, yani bir masayı, bir iskemleyi ya da bir taşı meydana getiren oluş ve nitelikler bütününden ayırmamak onları, belirli tepkilerin toplamı olarak ele almak. Bize gelince, bir insanın egemenliğini, maddenin egemenliğinden ayrı bir değerler bütünü olarak kurmak istiyoruz. Elbette burada gerçek diye dört elle sarıldığımız öznellik, aşırı bireysel bir öznellik değildir. Çünkü önce de gösterdiğimiz üzere, kogito'da insan yalnızca kendini değil, başkalarını da bulur. Descartes'çi öznellikle varoluşçu öznellik. Gel gelelim biz, düşünüyorum deyince, Descartes'la Kant'ın felsefesine aykırı olarak, kendimizi başkasının karşısına çıkarmış, kendimizle birlikte başkasını da anlatmış oluyoruz. Giderek başkası da bizim kadar kesinlik kazanıyor. Böylece kogito ile dolaysızca kendini kavrayan insan, aynı zamanda başkalarını da bulmuş, kavramış oluyor. Başkalarını kendi varoluşunun nedeni, koşulu olarak görüyor. Anlıyor ki başkaları kendini zeki, kötü, kıskanç saymayınca gerçekten zeki, kötü, kıskanç olamıyor. Ama sayınca da sahiden öyle oluyor. Yani kendisiyle ilgili bir gerçeğe varması için başkalarından geçmesi gerekiyor. Demek ki başkası hem varoluşum hem de kendimi bilişim için gerekli. Nitekim benliğimin tanınması, içerimin ortaya çıkarılması başkasının da tanınmasına, beni düşünen, bana karşı ya da benim için bir şeyler isteyen bir özgürlük olarak onun da ortaya çıkarılmasına yol açıyor. Bundan sonra özneler arası adını vereceğimiz bir evren buluyoruz karşımızda. İşte bu evren içindedir ki insan kendinin ve başkalarının ne olduğunu anlıyor. İnsanın durumu. Kişioğlunda insan doğası diyeceğimiz bir evrensel öz yok gerçi, ama insancıl bir evrensellik hali var. Günümüz düşünürlerinin insan doğasını bir yana bırakarak daha çok insanın durumundan istekle söz açmaları boşuna değil. Üstelik onlar durum deyince insanın evrendeki temel koşullarını kaba taslak gösteren önsel yani deney öncesi sınırların tümünü anlıyorlar bundan. Tarihsel durum ve insanın durumu. Tarihsel durumlar değişir. Puta tapar bir toplumda insan köle, derebeyi ya da işçi olarak doğabilir. Bu insan için değişmeyen bir zorunluluk varsa o da şudur. Dünyada yaşamak, bir iş görmek, başkaları arasında bulunmak, ölümlü olmak. Sınırlar ne özneldir ne de nesnel. Daha doğrusu hem öznel hem de nesnel bir yüzleri vardır. Nesneldirler çünkü her yerde görülebilir ve tanınabilirler. Özneldirler çünkü yaşanmışlardı. Yaşanmamışlarsa hiçbir şey değildirler. Yani insanoğlu onları yaşamamışsa, onlara bakarak kendini özgürce tanımlamamışsa hiçbir şey değildirler. Gerçi tasarılar çeşit çeşit olabilir ama yine de hiçbiri tümüyle yabancı gelmez bana. Çünkü hepsi de benim bu sınırları aşmam, geriye itmem, inkar etmem ya da onlara uymam için birer deneme olarak ortaya çıkarlar. Böylece her tasarı ne denli bireysel olursa olsun sonuçta evrensel bir değer kazanır. Bireysel tasarının evrenselliği. Bir Avrupalı her tasarıyı, bir Çinlinin, bir Hintlinin hatta bir Zencinin tasarısını dahi anlayabilir. Bu demektir ki 1945'te yaşayan bir Avrupalı durumunu kavradıktan sonra kendi sınırlarına doğru atılabilir. Giderek adı geçen Çinlinin, Hintlinin, Afrikalının tasarısını yeniden kurabilir. Öyleyse her tasarı herkesçe anlaşılabilir. Anlaşıldığına göre de her tasarının bir evrenselliği vardır. Ama bunun anlamı bu tasarı insanı sonsuza değin belirler demek değildir. İnsan yeniden bulunabilir demektir. Bir aptalı, bir çocuğu, bir yabaniyi ya da yabancıyı anlamanın her zaman bir yolu yordamı vardır. El verir ki onlar üzerinde kişioğlunun yeterli bilgileri olsun. Bu anlamda insanın bir evrenselliği olduğunu söyleyebiliriz. Ne var ki önceden doğarken verilmez bu evrensellik. Her gün kurula kurula oluşur. Söz gelimi ben kendimi seçerek bu evrenseli kurarım. Hangi çağda yaşarsa yaşasın her insanın tasarısını anlayarak yeniden kurarım onu. Ama bu seçişteki mutlaklık hiçbir çağın göreceliliğini ortadan kaldırmaz. Bağlanma. Varoluşçuluğun göstermek istediği, özgürce bağlanmanın mutlak özelliğidir burada. Bu özelliğin değişmez bağıdır. Bu bağlanmaya dayanarak her insan, insanlıktan bir tipi gerçekleştirmekle kendi kendini gerçekleştirmiş olur. Çünkü bağlanma, hangi çağda ve kim tarafından olursa olsun her zaman anlaşılabilir. Ayrıca kültür beraberliğinin göreceliği de buna benzer bir sonuç doğurabilir. Onun için Descartes'ci bağlanmanın mutlak özelliğini de göz önünde tutmak gerekir. İsterseniz bu yolda şunu da söyleyebilirsiniz. Her birimiz solurken, yerken, uyurken, şu ya da bu biçimde davranırken mutlakı yaparız. Özgürce var olmakla mutlak var olmak arasında hiçbir ayrım yoktur. Üstelik zaman içine yerleşmiş, yani tarih içinde yer almış bir mutlak olmakla evrenselce anlaşılabilir olmak arasında da hiçbir ayrım yoktur. Seçiş ve özellik. Gel gelelim, öznelciliğin itirazlarını bütün bütüne de önleyemez bu. Çünkü gerçekte türlü kılıklara girer bu itiraz. İşte bunlardan birkaçı. Öyleyse her ne isterseniz yapabilirsiniz derler bize. Bunu da çeşitli biçimlerde söylerler. Önce kargaşa yaratmakla suçlarlar bizi. Sonra da başkaları üzerine yargılar veremezsiniz diye çıkışırlar. Çünkü bir tasarıyı bir başka tasarıdan üstün tutmak için bir dayanağınız yok. Öyleyken kalkıp birini öbürüne ye tutmaya ne hakkınız var? Daha sonra şöyle de diyebilirler. Görüyorsunuz ki seçişleriniz köksüz, bir elinizle diktiğinizi öbür elinizle söküyorsunuz. Bu itirazların her üçü de pek sağlam görünmüyor bize. Önceleyin şu birinci itiraza bakalım. Bir kere her ne isterseniz seçebilirsiniz sözü doğru değil. Bir anlamda seçmek elimizdedir. Ne istersek seçebiliriz. Elimizde olmayan seçmemektir. Gerçi her zaman seçebiliriz. Ama seçmemenin de aslında bir çeşit seçme olduğunu bilmek zorundayız. Kaldı ki böyle bir düşünüş ne denli biçimsel görünürse görünsün, kaprisi ve fanteziyi sınırlamak bakımından oldukça önemlidir yine de. Durum. Bir durum karşısında söz gelişi başka cinsten bir varlıkla cinsel ilişkileri olabilen, çoluk çocukları olabilen bir varlık oluşumunun getirdiği durum karşısında da doğru ise bu, o zaman bir davranışı seçmem gerekiyor demektir. Beni bağlamakla bütün insanlığı da bağlayacak bir seçişin sorumluluğunu yükleniyorum demektir. Öyle ki seçimimi hiçbir önsel değer belirlememiş olsa da durum değişmez. Çünkü seçişin kaprisle bir ilişkisi yoktur. Seçiş, Rejid'in gerekçesiz edimi. Burada André Gide'in gerekçesiz edim kuramıyla karşılaşacağınızı sanırsanız aldanırsınız. Bizim öğretimizle onunki arasında bulunan o büyük ayrımı gözden kaçırmış olursunuz. Çünkü Jit bilmez bu durumun ne olduğunu. Onun yaptığı kaprisine uymaktır yalnızca. Bize göre ise tam tersine insan kurulu bir durum içinde bulunur. Bu durum içinde hem kendisi bağlanır hem de seçimiyle bütün insanlığı bağlar. Üstelik seçmekten de kaçınamaz bir türlü. Ya hiç evlenmeyecektir, ya evlenecek çocukları olmayacaktır, ya da hem evlenecek hem de çocukları olacaktır. Kısacası her ne yaparsa yapsın bu sorun karşısında tümel bir sorumluluk yüklenmeden edemeyecektir. Gerçi yerleşmiş değerlere başvurmadan seçecektir ama böyle yapıyor diye kaprislilikle suçlamak haksız olur onu. Ahlak ve estetik. Diyeceğim ahlaksal seçişi bir sanat eserinin kuruluşuyla karşılaştırmak daha uygun olur. Ama bir estetik ahlak söz konusu değildir burada demek için acele edelim. Yoksa düşmanlarımız bununla da suçlamaya kalkarlar bizi. Öylesine kötü niyetli, kara çalıcı kimselerdir çünkü. Oysa seçtiğim örnek bir karşılaştırma yalnızca. Bu karşılaştırmayla şunu anlatmak istiyorum. Bir tablo yapan ressam önceden konulmuş kurallara kulak asmıyor diye yerilir mi hiç? Yapacağı tablonun ne olması gerektiğini hiç söylenir mi ona? Şöyle bir tablo yapacaksın denir mi? Denmez elbette. Yapılacak tablo önceden belirlenemez de ondan. Sanatçı kendini tablosunun yapımına verir, bu yapım içinde bağlanır, yükümlenir. Kaldı ki yapılacak tabloda yapılmış olan tablodan başkası değildir aslında. Başka bir deyimle, önsel, deney öncesi estetik değerler yoktur. Ancak eser bitince tablonun birlik ve uyarlığında, yaratma istemiyle sonuç arasındaki ilişkide görülen değerler vardır. Kimse yarınki resmin ne olacağını şimdiden söyleyemez. Ancak önüne konulmuş resimler üzerine yargılar verebilir. Yani yapılacak değil, yapılmış resimler üzerine. Şimdi soralım. Bunun ne ilgisi var ahlakla? Hem biz de aynı yaratıcı durum içinde bulunmuyor muyuz? İşte bundan ötürü bir sanat eserinin nedensizliğinden söz açmıyoruz hiç. Aynı şekilde Picasso'nun bir resminden konuşurken onun da gerekçesiz olduğunu öne sürmüyoruz. Çok iyi biliyoruz ki sanatçı resmini çizerken kendi kendini de oluşturur. Eserinin bütünü hayatıyla birleşir, hayatına karışır. Varoluşçu ahlak. Ahlak alanında da durum aynı. Eğer sanatla ahlak arasında bir ortak yan varsa o da şu. Her ikisinde de yaratış ve buluş bulunuyor. Onun için yapılacak şey üzerinde önsel bir karar veremeyiz. Yanıma akıl danışmaya gelen öğrencinin durumunu anlatırken bunu yeterince belirtmiştim sanıyorum. Bu öğrenci bütün ahlaklara, Kant'ınkine ya da başkasına başvurabilirdi. Ama hiçbirinde de yol gösterici bir işaret bulamazdı. Bu yüzden kendi yasasını gene kendi bulmak zorundaydı. Ama bununla demek istemiyorum ki bu delikanlı gerekçesiz bir seçme yaptı. Hayır, bunu demek istemiyorum. Annesinin yanında kalmayı seçerken duygularını, bireysel eylemi ve somut acımayı ahlakına temel yapmakla ya da İngiltere'ye gitmeyi seçerken fedakarlığı yay görmekle boşuna bir seçmede bulunmadı. Çünkü gerekçesiz, nedensiz bir seçiş değildi bu. İnsan ahlakını kendi seçer. İnsan kendi kendini kurar. Önceden kurulmuş, tamamlanmış, sona ermiş değildir. Ahlakını seçerken kendi kendini de kurmuş olur. Üstelik bir ahlak seçmeden de edemez. Koşulların ağır baskısı ister istemez bir ahlak seçmek zorunda bırakır onu. Görüyorsunuz ki ancak bir bağlanmaya göre tanımlıyoruz insanı. Bu yönden düşünülürse bizi seçişin gereksizliği, nedensizliğiyle suçlamak saçmadır. Seçiş nedensiz değildir. İkinci olarak başkaları üstüne yargılar veremezsiniz deniyor bize. Bu söz bir bakıma doğru, bir bakıma da yanlış. Doğrudur çünkü insan bağlanmasını ve tasarısını iyice bilerek, isteyerek seçmişse artık ona bunları bırak da daha iyilerini seç diyemeyiz. Doğrudur çünkü ilerlemeye inanmıyoruz biz. İlerleme bir düzeltmedir. İnsansa değişen bir durum önünde hep aynı insandır. Seçme ise bir durum içinde seçmedir hep. Söz gelimi geçmişte Amerika İç Savaşı'nda köleliği tutanlarla tutmayanlar arasındaki seçme neyse, şimdi de MRP ile komünistler arasında yapılacak seçme aynı şeydir. Ahlak sorunu o günden bugüne kıl kadar değişmemiştir. MRP, Cumhuriyetçi Halk Hareketi, adlı sağcı tutucu parti, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Fransa'da kurulmuş ve sola gidişi önlemeye çalışmıştır. İnsan, başkasına göre kendini seçer. Bununla birlikte bir yargı verilebilir. Çünkü dediğim gibi seçmesini insan başkalarının karşısında yapar ve başkalarının karşısında kendini seçer. Bu bakımdan kimi seçmelerin yanılgıya, kimilerinin ise gerçekliğe dayandığı yargısına varılabilir. Üstelik bu bir değer yargısı değil de bir mantık yargısı olabilir. Örneğin, şu adam düzenbazın biridir denilerek onun üzerinde yargı yürütülebilir. İnsanın durumu, özür ve yardıma yer vermeyen özgür bir seçiştir. İnsanı böyle tanımlayınca, edimlerinin sorumluluğunu tutkularına yükleyen, tutkusal bir gerekircilik uydurarak işin içinden sıyrılmaya çalışan kimse, bal gibi düzenbazlıkla, kötü niyetlilikle suçlanabilir. Düzenbazlık ya da kötü niyet. Güzel ama insan niye düzenbazlığı da seçmesin diye karşı çıkacaklar buna. Onlara şu cevabı vereceğim. Ben ahlak yönünden yargılamıyorum bu adamı. Düzenbazlığını, kötü niyetini bir yanılgı olarak tanımlıyorum yalnızca. Aslına bakılırsa gerçek yargısından kaçınılamaz burada. Kötü niyet, düzenbazlık bir yalandır. Çünkü temel bağlanma özgürlüğünü gözden saklar. Eğer benden önce bir takım değerlerin var olduğunu söylersem yine bir kötü niyet söz konusudur. Öte yandan bu değerleri hem ister hem de onların bana kendilerini zorla kabul ettirdiklerini söylersem yine bir kötü niyet söz konusudur. Öte yandan bu değerleri hem ister hem de onların bana kendilerini zorla kabul ettirdiklerini söylersem çelişkiye düşmüş olurum. Ama kalkıp da bana ya ben düzenbaz olmak istiyorsam diye sorarsanız sizi şöyle cevaplandırırım. Gerçi düzenbaz olmamız için hiçbir sebep yok ama siz yine de öyleyseniz o zaman tutarlı davranışın dürüstçe davranış olduğunu bildiririm. Özgürlük. Ayrıca bir ahlak yargısı da verebilirim. Her somut koşulda özgürlüğü istemekten başka amacımız olamaz. Bırakılmışlık içinde insan, ortaya değerler koyduğunu bir kez anladı mı artık bir tek şey dileyebilir. Bu da bütün değerlere temellik eden özgürlüktür. Gel gelelim, insan özgürlüğü soyut olarak ister demek değildir bu. İyi niyetli, dürüst kişilerin edimlerinde özgür olmaları demektir. Devrimci bir sendikaya giren kimse somut amaçlara varmak ister. Gerçi bu amaçlar soyut bir özgürlük istemini de kapsar ama özgürlük somut içinde bulunmak ister. Bize gelince her özel durumda biz de özgürlük için özgürlük isteriz. Başkasının özgürlüğü. Ama özgürlüğü isteyince onun tümüyle başkalarının özgürlüğüne, başkalarının özgürlüğünün ise bizimkine bağlı olduğunu anlarız. Gerçi insanın tanımı olarak özgürlük başkasına bağlı değildir. Ama ortada bir bağlanma olunca iş değişir. O zaman kendi özgürlüğümle birlikte başkalarının da özgürlüğünü istemek zorunda kalırım. Başkalarının özgürlüğünü gözetmezsem, kendi özgürlüğümü de gözetemem. Öze uygunluk ya da gerçekçilik. Bundan şu sonuç çıkar. Tümel bir gerçeğe uyarlığı göz önünde tutarak insan, varoluşu özünden önce gelen bir varlıktır. çeşitli koşullar içinde özgürlüğünü istemeden yaşayamayan özgür bir yaratıktır derken, aynı zamanda başkalarının özgürlüğünden ayrı bir özgürlük isteyemeyeceğimi de belirtmiş oluyorum. Böylece özgürlüğün kapsadığı bu özgürlük istemi adına, varoluşlarının nedensizliğiyle tümel özgürlüğünü gizlemeye yeltenenler üzerinde yargılar yürütebilirim. Bazıları ciddilik taslayarak ya da gerekirci bahaneler öne sürerek tümel özgürlüklerini saklarlar. Bunları korkaklar diye çağıracağım. Bazıları ise insanın yeryüzünde belirişi dahi zorunsuz, olumsalken varoluşlarını zorunlu göstermeye çalışırlar. Bunları da alçaklar diye çağıracağım. Korkaklar olsun, alçaklar olsun ancak öze uygunluk, özgürlük alanında yargılanabilirler. Ama ahlakın içeriği ne denli değişken olursa olsun biçimi her zaman evrenseldir. Kant'ın da açıkladığı gibi özgürlük hem kendinin hem de başkalarının özgürlüğünü gerektirir. Soyut ahlak, somut ahlak. Ne var ki Kant biçimsel olanla evrensel olanın bir ahlak kurmaya yeteceğini sanıyor. Biz ise tam tersini düşünüyoruz. Çok soyut ilkeler eylemi belirleyemez diyoruz. Şu öğrenci örneğimizi bir daha gözünüzün önüne getirin. Delikanlı annesini bırakmak ya da yanında kalmak üzere gönül rahatlığıyla karar vermek için neye, hangi ulu ahlak kuralına dayanabilirdi? Hiç. Çünkü bu konuda bir yargıya varmak için hiçbir yol yoktur. İçerik oldum olası somuttur. Bu yüzden de önden görülemez, ancak keşfedilir. Burada önemli olan bu keşfin özgürlük adına yapılıp yapılmadığıdır. Aşağıdaki iki örneği incelerseniz onların ne ölçüde birbiriyle birleştiğini ve ayrıştığını görürsünüz. Floss'taki değirmen örneği. Önceleyin İngiliz yazarı George Eliot'un Floss'taki değirmen adlı romanını inceleyelim. Eserde bir genç kız görüyoruz. Maggie Tolliver, bir delikanlıyı, Stephen'ı seviyor. Hem de tutkuyla. Tutkusunun ateşini etinde duyuyor. Onun değerini biliyor, bilincine varmış. Stephen'a gelince o başka bir kızla nişanlı, alık bir kızla. Öyleyken Tolliver kendini düşünmüyor. Kendi mutluluğunu seçmesi gerekirken kalkıp insancıl bir dayanışma örneği gösteriyor. Sevdiği erkekten vazgeçiyor. Tutkusunu çiğneyerek kendini feda ediyor. Parma Manastırı örneği. Stendhal'in Parma Manastırı'nda ise San Severino tam tersini yapıyor. Tutkunun insanı gerçekten değerli kıldığına inanıyor. Büyük bir sevginin fedakarlıklara layık olduğunu düşünüyor. Böylesi bir sevgiyi Stephen'la genç kızı birleştirecek olan o bayağı evlenmeye yeğ tutuyor, yeğ tutmak gerektiğini sanıyor. Evlenmemek fedakarlığını gösteriyor ve mutluluğunu gerçekleştirmeyi seçiyor. Stendhal'in de belirttiği gibi tutkusu uğruna gerekirse kendini dahi feda etmeyi göze alıyor, tutkusunun yolunda gidiyor.